huzura doğru.
Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Huzura Doğru programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız var. Her zaman olduğu gibi yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize ayrılan süre içerisinde yine bir sorumuz olacak. Bunun cevabını almaya çalışacağız. Hemen sorumuza geçelim o halde. İnsanların belki de nefsi buna yapıyordur, istiyordur ama insanların en çok önem verdiği konulardan biri de kendi itibarları. Bir insanın itibarı peki, yani itibar deyince hani onun kıymeti, değeri, onlardan bahsediyoruz. Nasıl ölçülmesi gerekir hocam? Yani bir insanın itibarı, itibarlı olabilmesi için veya neleri yapması gerekir? O kişi hakkında itibarlıdır hükmünü verebilmesi için karşıdan bakanların veya işte toplumun neleri görmesi gerekir bu insanda? Yani neye göre değişir itibar?
Şimdi Mustafa Bey, siz bu soruyu sorarken otomatik olarak hatırıma İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin talebelerinden İmam-ı Yusuf veyahut da İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri, ikisinden birisi hatırımızda net değil şu anda da, bir gün bir yerde böyle hamama mı gidiyor ne yapıyorsa falan, işte orada diyor ki ben hani İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin talebesiyim, hani ilim ehliyim, şefaat ediyorlar, ver parayı. Bakıyor ki hiç değer ve itibar görmemiş falan. Geliyor diyor ki ben bu işi bırakacağım. Ya talebeliği bırakıyorum falan. İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin çok kıymetli bir yüzüğü varmış. Hemen yüzüğü talebesine veriyor. Bunu git diyor semerciler çarşısına. Merkepler için yapılıyor ya efendim. Katırlar
evet,
şeysin.
Evet.
Semerciler çarşısına. Orada diyor göster bir fiyat söylesinler. Gel diyor. Gidiyor, o semercilere gösteriyor. Onlar bakıyorlar, ediyorlar falan. Diyor işte bu hani semere süs olarak diyor. 3 kuruş, 5 kuruş veririz falan. Kime söyledilerse. Yani 3 kuruş, 5 kuruş. Getiriyor efendim diyor. Bir kıymet pişemediler diyor. Yani dediler ki diyor 3, 5 kuruş veririz. İşte bir semere süs olarak dikeriz. Tamam diyor. Şimdi git diyor sarrafların olduğu yere. O çarşıya git. Gidiyor böyle bir küçük bir dükkana giriyor. Bir kuyumcu dükkanına giriyor. Yüzüğü çıkartıyor falan. Adam bir bakıyor. Aa diyor benim dükkandaki bütün altınlar onun karşılığını ödemez diyor. Bu diyor yüzük bir tek diyor İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nde var. Ben öyle biliyorum diyor. Benim diyor dükkandaki altınların hiçbirisi bunun karşılığı değildir. Ona giriyor, buna çıkıyor falan. Hiçbirisi diyor ki satın alma gücüm yok. Evet dükkandakinin hepsini versem alabilirim ama diyor ihtiyaç yapamam. Ondan sonra dönüp geliyor. Ne oldu diyor. Efendim diyor paha biçemediler. Dükkandaki altınların hepsini götürdüler. Ondan sonra buyuruyor ki ya yavrum buyuruyor. Evladım buyuruyor. Semercini almasın altının veyahut da kıymetli taşın değerinden, kıymetinden. Altının değerini sarraf bilir.
Evet.
Dolayısıyla insanlar neye değer veriyorsa kendilerinin kıymetlendirildiği şeyler de onlarla eş değerdedir. Neye kıymet veriyorsa. Mesela bazıları yeme ve içmeye, bazıları para, bazıları makam, bazıları bilmem neye değer veriyor falan. Aa işte falan yerde genel müdür. Aa işte falan yerde bilmem öğretmenim. İşte bunun çok parası var. Paraya değer veriyorsa. Veyahut da adam aynı şekilde diyelim ki atıcıdır, vurucudur falan. İşte attığını vuruyor avcılar arasında. Hiç kaçırmadı bugüne kadar. Neye attıysa vurdu falan. İnsanlar ona itibar gösteriyor. Gelince oo buyurun hoş geldin falan filan. Şimdi bunların hani dünyaya mevki, makam, para ve benzeri şeylere kıymet ve değer verenler içerisinde ilim ehli, evliya, esas kıymetli ve değerli olan bir şeyi ortaya koymuş olsan çok özür dilerim de böyle kimseler bön bakar. Peki esas kitaplarda insanın kıymeti, insanın değeri, şerefi daha doğrusu ne ile ölçülür? Bu konuda Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında bir ifade kullanıyorlar. Şerefül insan, insanın şerefi bil ilmi vel edep.
Yani
ilim ve edepledir.
İlim ve edep.
La bil mali ve la haseb. Yani soyla, sopla veyahut da malla değildir değil. Buyuruyor. Soyla, sopla, evet. Malla değildir. Eğer mesela nesep itibariyle olmuş olsaydı Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil katil oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dedesinin çocukları yani amcası Ebu Leheb iman etmedi. Hatta Peygamber Efendimiz'in aleyhinde çalıştı. Tebbet suresinde kendisine lanet ediliyor. Yani soy sop da kurtarmıyor. Şeref değildir bu, kıymet değildir. Peki İslam alimleri neyi demek istiyor? Yani Allahu Teala kendi indinde neye kıymet ve neye değer veriyorsa, kullarında ne istiyorsa, insanın şerefi ve kıymeti de onunla ölçülür. Yoksa malla, mülkle, çok çoluğu çocuğu var veyahut da hiç yok. Ama ilim sahibi ise, edep sahibi ise, başlı başına tek başına ilim de kurtarmaz. Çünkü o ilimle o amel etmedikçe, bir kez ilimle doğru bir ilim olacak, onunla amel edecek, edepli olacak, ahlakını güzelleştirecek, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ahlakıyla ahlaklanacak, hatta onunla da değil, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah veren ahlakıyla ahlaklanınız buyuruyor. Bu ahlak yoksa beş para etmez, parası çoktur veyahut da soyu sopu çoktur, evladı çoktur, mevki makamı yüksektir, beş para etmez.
Kalıcı olan da bu. Yani mesela bir adam zengindir. Tamam, itibar görüyor olabilir ama arkasından gittikten sonra sövenler de olur. Aynen, ne bileyim öyle. Şöhretlidir adam. Herkes ağzına geleni söyler. Sosyal medyada bile bugün hakaretler dolu mesela bazı insan, tanınmış insanlar hakkında.
Unutulur gidilir.
Unutulup gidiliyor. Tabii. Yani kalıcı olan sizin az önce aktardığınız.
Şimdi hani zaman zaman naklediyoruz. Yani bizi izleyen ve dinleyenlerin de çoğunun malumudur. Hani adamcağızın birisi evladına diyormuş ki sen adam olmazsın. Çocuk siyasalı bitirmiş, vali olmuş. İşte köyüne emrindeki emniyet güçlerinden göndermiş. Gidin demiş, o adamı alın getirin. Alıp getiriyorlar böyle, oturmuş makamına. Ayak üstüne atmış. Babasına demiş ki, baba demiş, sen bana adam olamaz dedin ama demiş, bak ben vali oldum. Yavrum demiş, ben sana vali olamazsın falan demedim. Adam olamazsın dedim.
Adamlık başka bir şey.
Adamlık başka bir şey. İlim ve edeple olur o da. Eğer adam olsaydın, edepli birisi olsaydın, beni buraya getirtmezdin. Kendin gelirdin oraya. Dolayısıyla mesela biz İstanbul'da ikamet ediyoruz. İstanbul'da yaşayanlar da bilir. Eba Eyyub el Ensar radıyallahu anh hazretleri kabri ziyaretçilerle dolup dolup taşar. Evet. Aziz Mahmud Hidayi hazretleri, ondan sonra Mehmet Emin Tokadi hazretleri, Abdülfettah Akri Hazretleri, Murad-ı Müzevi Hazretleri, Yahya Efendi, Sümbül Sinan Hazretleri. Bunlar dolup dolup taşıyor. Asırlar ötesinde yaşamışlar. Bunlar çok zengin değil, mevki makam sahibi değil. Hatta Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri zamanının sultanı diyor ki, efendim diyor, siz atıma binin. Aman efendim diyor falan. Yok diyor, ben istiyorum. Yani hocası Üftadi Hazretleri dua ettiği için tutuyor, atına biniyor falan. Hocamın duası tahakkuk etsin diye bindim. Hani sultanlar
Ardınca yürüsün.
O dua tahakkuk etsin diye bekledim. Sultanlar kapısına kadar gidiyor. Niye? İlmi ve edebi. Ve onları ön plana çıkartan Allah-u Teala'ya yakın olmaları. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaları. Dolayısıyla insanların kıymeti ve değeri, hani işte bazen televizyoncular yapar ya, biz de yapıyoruz falan. Herhangi bir konu oluyor, gidiyoruz mesela, halkın nabzını tutalım, ne düşünüyorsun falan. Bazen benim merakıma mucib olur. Şimdi bir konu söylüyorsun, bu konuda ne düşünüyorsun falan. İlk defa duymuştur ama ille de bir şey söylemek istiyor falan. Bir şeyler söylüyor, yani cahil olduğu açığa çıkıyor falan. Hiç olmazsa sus da seni bir şey zannetsinler. Dolayısıyla insanların değeri, insanların kıymeti, Allah-u Teala'nın koluna ihsan etmiş olduğu o bilgi, o bilgiyle, o ilimle nasıl haşır neşir olmuş, nasıl yaşamış ve Allah-u Teala'nın bildirdiği o güzel ahlakla hemhal olmuş mu, olmamış mı? Buna bakılır. Değer buna göredir. Bunlar unutulmaz. Yani bu şekildeki yaşayanlar, hani demin vermiş olduğumuz misalde Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, tabii önce Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz, bunlar unutulmaz. Ama öbürleri, sizin vermiş olduğunuz misalde, adam çok zengindi, ha yazılmıştır. Ha, bir zamanlar böyle bir zengin varmış ya, parasını yakıyormuş, elbiselerini falan yakıyormuş, deli miymiş, neymiş falan filan. Delini geçirir giderler. Yoksa insanların, bu tip insanların parası pulu olmasa, parası işte hani her asırda bulunuyor ya, böyle goygoycular, hatta biraz kaba tabirle yalaka diyorlar ya, yağcı tabakası, şimdi her asırda bulunuyor işte, 3-5 kuruş ondan otlanabilmek için ona böyle yağcılık yapıyor, bilmem ne yapıyor, sonra da ya gidin adamı verdiğin zaten bize 3 kuruş 5 kuruş kendisi zaten yemiş bitirmiş falan filan derler. Ama Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri hakkında böyle bir şey söylenir mi? Üftadi Hazretleri'nde söylenir mi? Yunus Emre Hazretleri hakkında söylenir mi? Yok. Bunlar hakkında böyle bir şey söylenmiyor. Peki bunlar ne için çalışıyordu? Allah için. Edindikleri ilmi Allah için. Peki bu ilimle amel ettiler. Dolayısıyla insanın şerefi ilim ve edepledir. Malla, soyla, sopla değildir efendim.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız bize önemli bir konuda bilgiler verdi. İnsanın şerefi, itibarı ne ile ölçülürmüş, bunu öğrenmiş olduk. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu soracağız. O zamana kadar hoşçakalın.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş.
Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma, sakın geri dönülmez.
Yürü dünya yürü, zorun bir aklı. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır.
Halkın dururken mahluka tapma, şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma.
Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır.
Azı topladın mı yola çıkman? Işık edindin mi aydınlanma? İki melek gelir sual sorma.
Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır.
Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız kefendir örtün döşeğin.
Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır.
Paran apartmanın arkada kalır. Ummadın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer senden sorulur.
Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır.
Münker nekir gelir çınarlar gibi. Gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler gök gürler gibi.
Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır.
Cehennemin yedi dürlü yapısın, her birinin ateştendir kapısın. 80 yıllık yoldan gelir kokusun.
Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun. sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır.
Tamil Mihal Saadet-i Ebediye.
Üçüncü cilt, 35. mektup. Bu mektup, Mirza Menû Cehre yazılmış olup, nasihat vermektedir. Yavrum, gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ilm öğrenilecek, ibadet yapılacak en kârlı zaman da gençliktir. Gençlikte, şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda, İslamiyetin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip, yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki, ancak Allah-u Teâlâ bilir. Çünkü, maniler karşısında, İbadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki, insanların yüksekleri, meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan, maniler arasında ibadet ediyor. Melekler ise, mani olmadan emre itaat ediyor. Gençlik arzuları Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyete uygun şeyler ise Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip, nefse, şeytana ve zındıkların, yani Müslüman ismini taşıyan din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun.
Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddise sirruh. İmam-ı Rabbani ki, büyük alim ve veli, kararmış gönüllere şifa oldu sözleri. Bu zat buyuruyor ki, saadete kavuşmak, Allah'ın Resulüne uymakla olur ancak. İslam'dan zerre kadar ayrılan bir kimse de, saadetten iz olmaz, harika gösterse de. Onun göstereceği harikulade haller, onu iki cihanda felakete sürükler. Kim ki Resulullah'a hakkıyla tabi olmaz, yarın mahşer gününde azaptan kurtulamaz. Şu birkaç günlük ömrü Allahü Teala'nın beğendiği şekilde geçirmeye bakalım. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Uydurmamış olsan da İslam'a her halini, Hak Teâlâ görüyor senin her efalini. Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak ve senin her işini görmektedir muhakkak. Kullara ne oldu ki, bile bile bunları korkmadan işliyorlar haram ve günahları. O haramı işlerken birisi görse eğer, o işi işlemekten hemence vazgeçerler. Bir kuldan utanıp da Allah'tan çekinmemek, Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek. Öyleyse ey evladım, İmanın çıkmasından Allahü Teala'ya sığınmalı hep insan. Ve sık sık la ilahe illallah söyleyerek icap eder imanı an be an yenilemek. Günah işler içinde tövbe edip her sefer Allahü Teala'ya yalvarmak icap eder. Hem de bu istiğfarda etmeli ki acele, belki başka müsait bir vakit geçmez hele. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki aynen, aldandı, ziyan etti, yarın yaparım diyen. Bu ömür insanların büyük sermayesidir. Onu yarar işlerle değerlendirmelidir. Dinden kıl ucu kadar ayrılık mevcud ise kendini tehlikede bilmelidir o kimse. Allah adamlarından birisini bularak ona tabi olmalı her işte tam olarak. Ona karşı gelmekten sakınmalı pek fazla. Yoksa istifadesi olamaz ondan asla. Onun tek bir işini hor görmek, beğenmemek öldürücü zehirdir. Titremek, korkmak gerek. Ey oğlum, sen bunları bilirsin belki biraz. Fakat sırf bilmek ile hiçbir şey kazanılmaz. Bir hasta ilacını öğrenebilir fakat onu kullanmadıkça bulamaz yine sıhhat. Onun o hastalığın ilacını bilmesi onu iyi etmeye yetişmez tabii ki. Bütün nebilerin ve bütün alimlerin hep bildirdikleri şeyler işlemek içindir hep. Bilmek mahşer gününde fayda etmez insana. Bilakis hüccet olur azap yapılmasına.
Dünkü programımızda Beyler Beyi Sarayı'nın birinci katını bitirmiş idik. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. İkinci kata çıkacağımız merdiven sarayın harem kısmındaki merdivendir. Saray şöyle yukarıdan aşağı kuş bakışı şekilde baktığımızda iki bölümdür. Beykoz tarafındaki kısmı harem kısmı, Üsküdar tarafındaki kısmı ise selamlık kısmıdır. Şimdi biz demek ki sarayın Beykoz tarafındaki kısmındayız ve bu merdivenlerden yukarıya çıkıyoruz. Oradaki odaları da teker teker hatıralarla beraber sizlere anlatmaya devam edeceğim efendim. Belediye Sarayı'nın harem kısmının ikinci katına çıktık. Gerçi sarayın da ikinci katına çıkmış olduk ama burası harem kısmıdır. Burada sağdaki odadan başlayarak 2. Abdülhamit Han'ın kütüphane ve çalışma odasından başlayarak sizlere bu katı böyle sağdan sola doğru sistemle anlatmaya çalışacağım. Görüldüğü gibi küçük bir koridordan girdik buraya. Bu kısma aslında Valide Sultan Dairesi deniyor. Ama zaman içerisinde başka maksatlarla da kullanılan odaları var bu dairenin efendim. Şimdi bu girdiğimiz 28 numaralı oda görüldüğü gibi, numarası da burada görülüyor, eski numaratörü. Burada bir bugünkü evlerimizde bunlara yakın bir kütüphane görülüyor, camlı kütüphane efendim. Koltukları ve şurada bir çalışma masası var. Çok güzel el oyması, işçiliği. Tabii tarihini tespit edemiyoruz. Ama 2. Abdülhamit Han'ın oymacılık hususundaki yeteneklerini, hevesini, sevgisini bildiğimizden sanki onun elinden çıkmış gibi diyesim geliyor ama doğrusu tam bir tutamağım da yok. Programımızda belgesel efendim, şimdi yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Burada görüldüğü gibi efendim çeşitli çekmeceler var. Ama hangisini çekseniz gelmiyor efendim. Çekiyoruz, bakın gelmiyor. Ama şurada bir kilit sistemi var. Basıyoruz, buyurun geldi. Çalışıyor efendim. Bunun kilit sistemi de burada efendim. Basıyoruz. Bu da geldi. Aynı şey bu karşı tarafta da söz konusu. Hepsi çalışıyor bunların efendim. Bakınız. Geldi. Ve bunu da buradan çekildiği zaman geliyor. Burada da hem okuma hem yazma için işte bir koltuk, bir de bunun altlığı var. Yani çalışma tablası var. Hoş bir mütevazı masa, üzeri bezle kaplanmış. Efendim. Ve koltuk var. Efendim şurada da yine bir çalışma masası var. Şöyle bakınız, çekmecesi şöyle işliyor çekmece. Gayet güzel bir şekilde. Ve burada hem masanın tabliye kısmında hem de şu dolabın kapağında sedef kakmadan bir işleme var. Ve burada da tuğlası 2. Abdülhamit Hanım var. Bu da tabii yine bir ağaç oymacılığının tam bir örneği değil belki ama gene çok hoş oyma yapılan yerleri var. Anlaşılıyor ki bu oda bugün bizim hani makam sahiplerinin yazıhane masası bulunuyor, işte sehpası falan bulunuyor. Öyle bir oda. Sehpalar var gördüğünüz gibi. Türk Çini sanatının güzel örnekleri buralarda var. Bilhassa bu Çini çok daha canlı kalmış. Efendim bu oda, bu çalışma odası 2. Abdülhamit zamanında, yani padişahlıktan alındıktan sonra, hal edildikten sonra çalışmaları için kullanılmış bir odadır. Malum 10 Şubat 1918'de, yani Mondros Mütarekesi'nden neredeyse 8 ay önce vefat etmiştir. 4 seneyi geçkin bir zaman bu sarayda kalmıştır. Sonra da cenazesi Topkapı Sarayı'na götürülerek orada Hırka-i Saadet Dairesi'nin yani Mukaddes Emanetler Dairesi'nin arka tarafında 4. avlu tarafındaki havuzun hemen karşısında Hırka-i Saadet Dairesi'nin duvarında bulunan çeşmenin başında gasp edilmiş, sonra da Çemberitaş'taki türbeye efendim hem dedesi hem dedesi olan 2. Mahmut Han hem de amcası 2. Abdülaziz Han'ın yanına defnedilmiştir. Türbe durağı diye de orası meşhur malum durak olarak da eskiden beri, eski tramvaylar zamanında, efendim belediye otobüsleri, Skoda otobüsler zamanında türbe durağı diye meşhurdu orası. İşte o türbe durağı o. Tabii vefatından önce tahttan indirilinceye kadar aleyhinde büyük kampanyalar oldu. Geldi geçti. Bunların çoğu yurt dışı kaynaklı efendim tahriklerle olan kampanyalar idi. İşte Filistin topraklarının filan gruba verilmesi, Doğu Anadolu'da bir Ermenistan'ın kurulması falan filan gibi esas dış kaynaklı hareketleri, işte de bazı insanlar işte padişah zulmediyor, padişah işte hafiyelik düzeni kuruyor, şöyle oluyor, böyle oluyor gibi aleyhte birçok propagandalar devam etti. Tabii başta basında bu konuda çok bu çalışmaları destekleyici yazılar, haberlerle işe katılıyordu. Sonra tahtlar indirildi 1909'da. Önce Selanik, sonra Beylerbeyi Sarayı'nda bir gözaltı hayatı başladı. O zaman bazı ileri gelenler bu çalışmalarından pişmanlık duymaya başladılar. Eyvah ki eyvah, biz herhalde hata etmişiz. Çünkü o zamanlar Galata Köprüsü'nde insan kurşunlanmıyordu. Şimdi ise her gece faili meçhul cinayetlerle ya Galata Köprüsü'nde ya Sirkeci'de filanın kıraathanesinde patır kütür adamlar öldürülüyor. Efendim. Sonra tramvay yolunda Devrin Milli Savunma Bakanı'nın yolu kesiliyor, sadrazamının yolu kesiliyor, şakır şakır vuruyorlar, öldürüyorlar. İşte vefatı zamanında, o zamanlar Sultan Abdülhamit Han'ın çok aleyhinde bulunmuş olan Osmanlı'nın son tarihçilerinden Ahmet Refik, çalışmakta olduğu, yanılmıyorsam Son Posta gazetesinin kendisine verdiği görevle buradan 2. Abdülhamit'in cenazesinin Topkapı Sarayı'na getirilmesi ve cenazenin gasliyle ilgili bir makale hazırlaması ile görevlendirilir. O da sağlığında çok aleyhinde hem de pek acı yazılar yazdığı Abdülhamit Han için bir makale yazar. Bu makale için gazete idarehanesi 50 altın verir. O zamana göre büyük para, bir gazete makalesine verilen para. 50 altın efendim. İnsanların maaşının 1 altın, 2 altın olduğu bir zamanda 50 altın. Ve Ahmet Refik'in o makaleyi hazırlarken ben öyle zannediyorum ki gözyaşı dökmüştür. Gözünden yaşlar dökülmüştür. Ve bu makale sonra çoğaltılıp elden ele bir el broşürü gibi insanlar tarafından okunmuştur. Gerçekten ben de o makaleyi okudum. Hakikaten sanki bir düşmanına, aleyhinde bulunduğu insana değil de çok sevdiği birisini kaybetmişçesine onun sakalını, yüzünü, cenazesinin, teninin vaziyetini o kadar detaylı ve anlaşılır ve insana dokunur şekilde anlatmış ki, tabii cenazenin türbeye kadar götürülüşü esnasında evlerinin pencere kafeslerinden haykıran hanımların ağlayarak söylediklerini bile yazmıştı. Bizleri bırakıp da nereye gidiyorsun? Bizleri böyle öksüz bırakıp da nereye gidiyorsun? Ey koca sultan diye İstanbullu hanımefendilerin Ayasofya Camii'nin orada Ayasofya Mahallesi vardı koca meydanda efendim. O meydandan itibaren ta Çembeltaş'taki türbeye kadar iki sıralı evlerdeki insanların efendim nasıl haykırdıkları o makalede geçiyor. Kıymetli seyircilerim, bu odanın tavanında iki tane kitabesi var efendim. Şimdi bu katta kitabeleri de göreceğiz. Aşağı katta gemiler gördük, yazı görmedik. Şimdi yazılar da var efendim. Burada iki tane, birisi şu ya diye, ya Rabbi diye başlayan bir kitabı var. Bir de tabii ters istikamette efendim birbirini böyle karşılayacak şekilde hazırlanmış. Tabii bunu ben buradan yerden okuyup, üstelik de hat sanatında fazla bilgisi olmayan birisi olarak, burada müze idaresi, sağ olsun sarayın idaresi, bunların buraya tercümelerini yapmış. Birinci gördüğümüz ya Rabbi diye başlayan, ya Rabbi ümidimi huzurunda ters çevirme ve hesabımı noksan eyleme diyor efendim. Öbür tarafta ise iki dünyada da kuluna lütfeyle, çünkü korkular hücum ettiği zaman onun bitip tükenen bir sabrı vardır şeklinde manalarında sizlere arz etmiş oluyorum. Kıymetli seyircilerim, buradaki bu çalışma odası ve kütüphane olarak kullanılan yerdeki sizlere anlatacaklarım bitti. Ama harem kısmında anlatacaklarım bitmedi. İnşallah bundan sonraki günde onları anlatmaya devam edeceğiz.
Huzura doğru.